İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, ben Fatih Akbaba. İletişim ailede başlar. Efendim, bugün size Ali Fuat Başgil'den bir okuma parçasıyla, Gençlerle Baş Başa kitabından değişik yerleri alarak, tavsiyeler o bölümünü alarak girişi öyle yapmak istiyoruz efendim, müsaadeniz olursa. Ve daha sonra bugünkü konumuz merhamet olacak. Merhameti konuşacağız sizinle. Ve şimdi Üstad Ali Fuat Başgil'den size Gençlerle Baş Başa kitabından tavsiyeler. Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir. Çalışmaya oturduğun zaman tıpkı ateş hattında düşman gözetleyen bir asker gibi uyanık ol ve dikkat kesil. Bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini işe ver. Çok düşün ve iyi bil ki çalışmak mutlaka hareket etmek veya okumak, yazmak demek değildir. Düşünen bir insan maden kuyularında kazma sallayan işçiden daha çok çalışıyordur. Sebat et. Genç dostum, sebat et. Damlaya damlaya göl olur ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler. Gece yatağına uzandığın zaman o gün ne yaptığını ve yarın ne yapacağını kendi kendine sormadan uyuma. Dikkat et. Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve manalı olsun. Kişinin kıymeti dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir. Onu söz ve yazı açığa vurur. Çok konuşma, yerinde ve özlü konuş. Kıymet ve tesir çok sözde değil, yerinde ve özlü sözdedir. Dilini tut ve bil ki dil yarası bıçak yarasından daha vahimdir. Bir kimsenin yüzüne karşı söylemediğini arkasından söyleme. Bil ki arkadan konuşma korkaklığın en iğrenç şeklidir. Yalan söyleme. Yalan söyleyen tutulmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. Bunu tekrar etmek istiyoruz. Yalan söyleme. Yalan söyleyen tutulmak korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. Herkesçe beğenilen asıl güzellik ahlak güzelliğidir. Çünkü ahlakı güzel insan her yaşta güzeldir. Dostlarına vefalı, düşmanlarına müsamahalı ol ve yere yıktığın düşmanını tekmeleme, alicenaplık göster. Vefa ve alicenaplık yüksek ahlakın iki parlak şiarıdır. Büyükleri hürmet et, ta ki büyüdüğün zaman sen de küçüklerden hürmet göresin. Kusurlarını kendin gör, ta ki onları tamir ve ikmal edebilesin. İyiliğe karşı iyilik adalettir. İyiliğe karşı kötülük cinayettir. Kötülüğe karşı iyilik ihsan ve atifettir ve insanlığın en büyük derecesidir. Bunu tekrar edelim. İyiliğe karşı iyilik adalettir. İyiliğe karşı kötülük cinayettir. Kötülüğe karşı iyilik ihsan ve atifettir ve insanlığın en büyük derecesidir. Kendinden üsttekilere değil, kendinden alttakilere bak, rahat edersin. Ali Fuat Başgil, gençlerle baş başa. Evet efendim, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda İletişim Ailede Başlar programındasınız. Ben Fatih Akbaba. Bugün Ali Fuat Başgil'den bir girişle başladık. Derlediğimiz o birkaç cümleyle, önemli altı çizilesi cümlelerle, gençlere verdiği tavsiyeleri biz de bu vesileyle hem şahsımıza, hem dinleyicilerimize, hem de dostlarımıza iletmiş olduk. Sözü önce kendinize söylemeniz gerekir. Öyle yapmak lazım ki belki hani sözü söyleyen dilin, kalbin ve zihnin gerçekten kendini de gözlemlemesine imkan vermek lazım. Bugün merhameti konuşmak istiyoruz sizinle. Belki bazen acımak olarak karşımıza çıkan bir kelimedir bu. Aslında merhamet başkasının iyiliğini istemektir en önce. Canlı varlığın acı çekmesi, yüksek değerine inandığımız insanın, düşünen ve seven varlığın bizim sahip olduğumuz haklarla hürriyetlerden mahrum oluşu bizde merhamet duygusunu yaratıyor. Çoğu zaman Türk insanı için şöyle derler, mazlumdan yanadır. İki kişi kavga etsin, belki yerde dayak yemiş olan ya da düşmüş olan kişi haksızdır, ancak biz onu yerde gördüğümüz için ona acırız. Kardeşim, ayıp değil mi? Bak adama vuruyorsun hala, diye. Olayı çok bilmeyiz ama orada mağdur olanı yerde olduğu için onu düşünürüz. Ve acıma hissimiz ona karşı artar, diğerine ise ayıp deriz. Çoğu şekilci tarafımızla baktığımız için üstte olanı hep suçlu, altta olanı ise hep mağdur ve mazlum olarak düşünürüz. Dikkat ederseniz orada bir haklı kelimesi geçirmiyorum. Çünkü orada ezilen olarak, orada yerde sürünen olarak görüldüğü için olsa gerek. Başkalarının bizimle eşit haklara sahip olmayışından acı duyuyoruz aslında. Onları bu halden kurtarmak istiyoruz. O zaman siz merhametlisiniz demektir. Birilerine yardım etme isteği. Mesela bu merhamet duygumuz o kadar biliniyor ki, değil mi? Şehirlerde trafik ışıklarında kimileri sadaka dilenirken, kimileri pencerenizi silmeye çalışır, kimileri kalem satar, kimileri işte mendil satar. Sizden bir şekliyle yardım ister. Siz ona merhamet duygusuyla yaklaşıp bazen yanıldığınız olur. Örneğin karayollarında aracı bozulmuş gibi olan birisinin bir nevi onu öyle gösterip sizden merhamet duygunuzdan yararlanıp sizi zor duruma soktuğu gibi ya da mağdur ettiği gibi gasp edebilir vesaire. İşte bu yaşanmış kötü örneklerden sonra da toplumumuzda bir güvensizlik başlıyor. Merhamet biraz geriye atılıyor. Üstüne dikkat ve aman ha, bu devirde kimseye güvenmeyeceksin görüşü üste çıkıyor. Alta merhamet iniyor. Siz yine de merhamet duygusunu önemseyin. Algınızı, zihninizi açık tutun. Dikkatinizi ve tedbirinizi elden bırakmayın. Ama merhametinizi de asla sizden uzak etmeyin ki. Çünkü merhamet bir insanın gerçekten o karakterine, yaşantısına, zihnine en çok yakışan bir duygu. Hele hele ben hep söylüyorum seminerlerimde, konferanslarımda, gittiğim her yerde ifade ediyorum. Merhamet en çok erkeklere yakışıyor efendim. Öyle ya, merhametsiz bir erkek adam olamaz. Merhametsiz bir erkek hakkaniyetli bir baba olamaz. Merhametsiz bir erkek yönetici olamaz. Merhametsiz bir erkek adil olamaz. Merhametsiz bir erkek herhalde her şeyden önce insan olamaz efendim. Merhameti emreden vicdanınız varsa sizin gerçekten o yolda gideceğiniz uzunca bir merhale vardır ki o yol sonunda size insan-ı kamil dediğimiz noktaya getirir. Yani kamil insan, yani gerçek insan, yani tamamlanmış insan, eksik kalmamış insan demektir. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız olayları düşününce henüz hala vicdanını, rahatsızlığını, üzüntüsünü hissettiğimiz bir takım cinayetleri düşününce, merhametin ne kadar da bizden uzak olduğunu, aramızda yaşayan en önemli bir birleştirici kavram olduğunu, aslında adımız kadar, soyadımız kadar kimliğimiz olması gerektiğini, her şeyden önce bir nefes gibi, bir su gibi, bir güneş gibi, bir eş gibi, bir yoldaş gibi, yanı başımızda bizim olması gerektiğini unuttuğumuzdan olsa gerek, bazen istemeyen olayları yaşıyoruz ve sonra cık cık cık diyoruz, vah vah diyoruz, insanlık nereye gitti diyoruz. Ben de diyorum ki, sanırım birileri depoladı insanlığı, bize de sadece onu sormak kaldı değil dostlar. İnsanlık nereye gitti ve nereye kayboldu diyeceğimize, içimizdeki o insanlığı çıkarıp, işte burada, insan burada, adam burada, kadın burada, yürek burada diyebilmek. İşte o zaman siz bu aleme geldiğiniz noktada merhametin atına binip cennetin köşküne gidebilecek en ideal insansınız demektir. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu İletişim Ailede başlar. Ben Fatih Akbaba efendim. Bugün merhameti konuşuyoruz. Merhamet bazen insanın adalet duygusunu da ortaya çıkartır. Çünkü o, sizde var olan çok şeyin başkasında yok olan şeylerle bazen yer değiştirmesidir. Yani cebinizde, bankanızda, hesabınızda, evinizde, kasanızda çokça olan paranın birilerinde olmayışı. Üzerinizde giydiğiniz en pahalı elbiseleri düşünün. Marka. Ah marka. Markalar merhametten önce geliyor artık. Markalar merhametten önce geliyor. İşte bazen o iyi tarafınız ortaya çıkar ve der ki, insaf Fatih, insaf. Sen şuna biniyorsun, sen şunu giyiyorsun, sen şunu yiyorsun. Orada bir köşede birisini gördüğünüzde, niçin acaba? Hemen o merhamet duygusu, adalet duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunu paylaşmam lazım diyorsunuz. Siz insansınız işte o zaman. Evimizde cep telefonlar, akıllı telefonlar, ekranlar karşıda. Hep bir şeye bakıyoruz. Güne, doların, euronun, borsanın nasıl bir başlangıç yaptığını merak ediyoruz. Sevgili TRT dinleyicileri, haftaya ve güne doları, euroyu, borsayı merak ettiğimiz kadar insanların güne nasıl başladıklarını, nasıl başlangıç yaptıklarını merak edelim lütfen. Şöyle bir bakın. Sırtında ciddi anlamda dünyayı omuzlayan sokak çocuklarını düşünün. Hastane köşelerinde acı çeken kanser hastalarını düşünün. Etrafınızda sizin tebessümünüze muhtaç aileniz olduğunu düşünün. En önemlisi, içinizde merhamet diye bir duygu var, onu düşünün. Birisini acıyan kendisini o insanın yerine koymuş gibidir. Ruh yapısında adeta onunla bütünleşir, birleşir. Acıdığı insanın halini duyar, onu anlamaya çalışır. Ve bazen o ıstırabı çekersiniz. Ben bazen yürürken mesela önümdeki insan, diyelim ki bir ağaca kafasını vurduğunda, denk geldiğinde, ben mesela kafamı atıyorum böyle geriye, sanki o ağrıyı o an hissediyormuş gibi. Bazen de hani etrafımızdaki olumsuz şeylerde hep kendimizi suçlarız. Bundan bizde acaba bir payımız var mı diye bir alçalma hissi hissederiz. Kendimize kızarız. Aslında merhametin duygusunu düşünürken insan bazen küçülüyor. Çok da güzel bir şey bu. Kibire ne gerek var? Küçük dağları ben yarattım diye yürümeye ne gerek var? Ve biz ruhumuzdaki o engin duyguyu, o yükselişi, insanlık yükselişini merhamet sayesinde kazanırız. Bazen mecburiyet gibi iş gibi gelebilir. Ama bakın mesela bizim geleneğimizde, örneğin kötü rüya gördüğünüzde dahi sadaka verin ki def edesiniz düsturu vardır. Diyelim ki kötü bir rüya gördünüz dostlar. Sabahleyin birine sadaka vermeniz tavsiye edilir. Onun şerrinden sığınmak için. Ondan beri olabilmek için. Bu bize bile aslında içimizdeki kendimize merhamettir o. Kendi kendinize duyduğunuz merhamettir. Çünkü o duruma düşeceğiniz o zor durum sizi üzecektir, yoracaktır. Adaletli davranmayı gerektiren merhamet duygusu mecburiyetten çıkıp sizi bir başka alana taşıyacaktır. O zaman toplum içerisindeki kimi zaman eşitsizlikleri gidermek için sizin adalet duygunuz merhamet duygunuzun çok ötesine geçip merhametin kökeninden aldığı destekle sizi sorumlu ve ciddi anlamda insanların sorunlarına karşı duyarlı hale getirecektir. İşte o zaman merhamet kişiye bir insanlık duygusunu, bir adalet duygusunu katacaktır. Toplum hayatındaki uygulamada çok defa merhametin yerini adaletin aldığını görülmektedir. Yani toplumun genelinde bir merhamet duygusu ve öngörüsü yoktur. Mesela bir kazaya uğrayan işçilere veya zelzele felaketine uğrayan bir şehrin halkına yardım için ferdi vicdanlarda doğacak merhametin harekete geçmesi beklenmiyor. Devlet oraya hemen varlığıyla ben olaya hakimim diyor. Ve halk da bazen bu yardıma destek vermektedir. Çoğu zaman da evet buradayım demektedir. İşte o zaman diyelim ki bir afette bir işçi olayında şunda bunda adalet hükmetmezse o toplumda zamanla merhamet de köreliyor dostlar. Kişilerin merhamet duygusundan yoksun olmasını istemiyorsak toplumların ve devletlerin adaletten şaşmaması gerekir. Bir devlet ve bir toplum adaleti istemiyorsa kişilerde de merhameti söküp atmak istiyor demektir. Merhametsiz bir toplumun huzur ve güven vermesi imkansızdır. Öyleyse merhameti sağlamak istiyorsa devletler ve toplumlar önce adaleti tesis etmek zorundadır. Birisinin acısı üzerine keyfiyet kurmak isteyenler, birisinin acısını parayla, herhangi bir dünya imkanıyla ötelemek isteyenler ya da onu bir şekliyle çözdüm ben, hallettim ben diyerek unutarak orada adaleti tesis edemezsiniz. Önce o insanların, mağdur insanların, zor durumda olan insanların gönlüne girmeniz gerekir ki, gönlünü almanız gerekir ki, işte o zaman orada adalet ve merhamet tesis etsin. Merhametsiz hükmediciler, kanun yapıcılar, kanun uygulayıcılar adaleti ve merhameti bir toplumda, bir devlette geliştiremez. Biz geçen seneden bu yana Kutadgu birlikte de okuduğumuz yerleri de düşündüğümüzde toplamında karşımıza insan duruşu olarak çıkan en önemli unsur merhamet, adalet ve bir insanın gerçekten varlık gayesini bilmiş olmasıdır. Kanunlarla toplumda huzuru sağlamaya çalışmak bir yere kadardır. Gerçekten bu toplumlarda, içinde yaşadığımız toplumda dahil, huzuru ve güveni tesis etmek istiyorsak ya da var olan huzuru ve güveni devam ettirmek istiyorsak, öyleyse merhametin topluma bir sağlık anlamında, belki bir virüs gibi yayılmasını sağlamamız lazım. Güzel bir virüs olarak düşünün. İşte o zaman özge canlar belki olmayacak ya da en aza inecek. Elbette ki bunca insan arasında hasta ruhlu, psikolojik sorunlu olan insanlar var olacak. Ama biz bu psikolojik sorunları ve hastalıklı ruh durumunu da çözmek istiyorsak, işte o zaman adaletli ve merhametli olmaya ihtiyacımız, hatta mecburiyetimiz var demektir. Ve biz vicdanımızı, ruhumuzu, merhamet duygumuzu güçlendirdikçe göreceğiz ki o toplumda gerçekten yaşanabilir bir hal getireceğiz. Bu konuda da Nureddin Topçu Ahlak kitabında şöyle der. Özetle tabii ki. Merhamet başkasının iyiliğini istemek ve onun yardımına koşmaktır. Adaletin kaynağıdır. Lakin onun sınırlarının ötesine geçer. Merhamet ruhumuzda doğan içsel bir harekettir. Adalet ise dışımızda kurulan düzendir. Merhametten kuvvetini alan adalet düzeni ne kadar genişlerse genişlesin hiçbir zaman merhameti ortadan kaldırmayacaktır. Ancak ikisi birlikte çalışmakla birbirlerini tamamlar der. Ve şu soruları soralım der. Merhamet nedir? Adaletle ne bakımdan bağlantılıdır? Merhametle adaleti ayıran özellikler nelerdir? İnsanın ahlak yapısı bakımından adaletle merhametten hangisi daha önemlidir? Toplum düzeninin korunmasında adalet mi başta gelir yoksa merhamet mi gelir diye bir takım sorular sormaktadır. Biz işte en önemli şeylerden biri toplumun geneline baktığımızda merhamet duygusunu ilerletecek olan şeylerin ne olduğuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Bunu da vereceğimiz temel ailedir. İletişim ailede başlar dediğimiz gibi merhamet de ailede başlar. Çünkü bir çocuk merhameti en önemli öğrendiği yer babasının annesine davranışında saklıdır. Ve unutmayın ki günün sözü. Merhametin ilk öğretmeni babadır dostlar. Bir baba merhameti öğretemiyorsa çocuğuna bilirsiniz ki merhamet onun kimliğinde yazmayan en önemli zenginliktir. Bu zenginlikten mahrum birisinin baba olması, hakikaten hakkaniyetli bir baba olması çok zordur. Onun için biz ilk öğretmen olarak babayı görmemizin sebebi de budur. Başka? Annedir. Niçin? Söylediği sözle, yaptığı davranışla, duruşuyla annedir merhametinin öğretmeni. Çocuğuna dünyaya gelene kadar 9 ay boyunca heyecan duyan birisi dünyaya geldikten sonra arada bir zorluk yaşadığında bazen ağzından istemeden çıkan cümleler aslında çok merhametsizcedir. Acaba biz o 9 ay boyunca merhameti tüketiyor muyuz? Hayır, tüketmiyoruz. Aksine merhamet yükleniyoruz ama bunu ortadan kaldıran etkenler var işte. Bu da başka bir programın konusu. Uzun bir şey. Sevgili anneler, sevgili babalar, sevgili gençler. Şunu unutmayın ki, yaşadığımız toplumun geleceğe güvenle ve huzurla bakabilmesi hepimizin elinde. Ve mecburi olarak merhameti öğrenmemiz gerekiyor. Sonradan kazanılabilir bir duygu mudur? Eyvallah. Nasıl yaşarsak, nasıl öğrenirsek ve nasıl uygularsak işte o şey bizim gerçek kimliğimiz oluyor, karakterimiz oluyor. Öyleyse güzel insanlar seçin arkadaş olarak. Annenize ve babanıza da güzel olabilmesini tavsiye edin gençler. Anneler babalar da gençlere tavsiye etsin. Ama tavsiye ederken de kendilerinin yaşantısına baksın. Şunu unutmayalım ki bir gün bir acı size denk geldiğinde şikayet etme hakkınız olsun istiyorsanız bugün gerçekten merhametli olunuz. Adaletli olunuz. İyiliği elden bırakmayınız. Ve biz ateş düştüğü zaman serinlik isteyen bir toplum olmamalıyız. Ateşi herkese düştüğünde bana düşmüş gibi kabul eden bir toplum olduğumuzda bizim kaderimiz ve geleceğimiz huzur ve güven demektir dostlar. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Fatih Akbaba arkadaşlarımızla beraber bu yayını size ulaştırmaya çalıştık. İletişim Aile Başları olarak, Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak ve şahsım Fatih Akbaba olarak hepinize en güzel günler diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
İletişim ailede başlar. Hazırlayan ve sunan Fatih Akbaba.